Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Kasım 2016 Çarşamba. Muhabbetçiyiz.biz'in katkılarıyla hazırlamış olduğumuz iPhone kursu başlığı altındaki kursumuza başlıyoruz. Kursumuzda ilk etapta arkadaşlar temel olarak iPhone'u tabii ki hedef alacağız. iPhone üzerinde uygulamalar, denetimler yapmaya çalışacağız ama bir yandan Apple ekosistemi hemen hemen tüm cihazlarda aynı olduğu için aslında gerek farkında olacağız, gerek farkında olmadan diğer Apple ürünlerine de bazı konularda hakim olacağız. Hatta ilerlersek belki kurslarımızda bir Mac olabilir veya ilerleyen zamanda belki bir Apple Watch olabilir. Çünkü iPhone, iPad veya iPod dediğimiz artık çok üretilmeyen bir cihaz bu iPod. iPhone'la hemen hemen aynı kısa yolları ve aynı mantığı kullanıyor. Diğer Mac ve işte Apple Watch biraz daha farklı olduğu için bazı şeylere belki bunlara ilerleyen kurslarda da değinebiliriz ama tabii ki ilk önceliğimiz bir iPhone olacak. Daha sonrasında belirtmiş olduğum üzere hep birlikte gelişmeleri birlikte izliyor olacağız. Evet, ben ilk başta arkadaşlar sizlere biraz Apple ekosisteminden bahsetmek istiyorum. İlk dersimiz biraz teorik olacak. Daha sonrasında biraz iPhone'lardan bahsedeceğiz. Geçmişten bugüne gelen iPhone'un birazcık tasarımı vesaire ile ilgili. Belki de biraz burada soru cevap alabiliriz. Hani bu hep soruluyor ya işte ben iPhone 6'ya salacağım. Acaba 6S mi almalıyım, 6 mı almalıyım, 7 mi almalıyım, 7S, 7 Plus mı almalıyım gibi böyle sorular hep soruluyor. Hatta geçen ki toplantımızda da birkaç arkadaşımdan ben bu soruyu duydum. İşte buna biraz böyle kendi yorumlarımı katıp sizinle paylaşmaya çalışacağım geçmiş deneyimlerimden. Biraz da işte Apple'ın teknik terimlerinden söylenenler olarak böyle ilk dersimizi biraz böyle teoriye dökeceğiz. Belki de haftaya iki dersimiz böyle olacak. Ondan sonrasındaki haftalarda zaten ufak ufak iPhone'u birebir deneyerek kullanmaya başlayacağız. Evet, arkadaşlar iPhone görme engellilerin hayatına aslında iPhone 3GS'den itibaren girdi. iPhone 3GS'den itibaren girdi. Bu da aşağı yukarı 2008-2009 yıllarına tekabül ediyor. VoiceOver ilk iPhone 3GS'de bulundu. Bunun öncesinde iPhone 2'de veya iPhone 2'de yoktu VoiceOver. Tabii bizim ülkemize gelmesi biraz daha sonrayı buldu. Yanlış hatırlamıyorsam 2011-2012 yılları arasındaydı galiba. 2010 da olabilir. Tam tarihi hatırlamıyorum. Bu tarihten itibaren bizim hayatımıza iPhone'lar girdi. Ve hızla işte dağıldı, kullanmaya başlanıldı falan filan vesaireler. Öncesinde hepimizin Nokia'ları vardı o efsane telefonlar. Sonrasında iPhone hayatımıza girdi. Ve iPhone 3GS'den itibaren iPhone 4, 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6S ve 7 olarak son cihazımız. Bir de geçen sene Mart ayında piyasaya çıkan bir SE cihazımız var. Bunların bütün hepsinde VoiceOver bizleri karşılıyor oldu. Biz hepimiz bu VoiceOver'u bu telefonlarda, bu cihazlarda kullandık, bu aygıtlarda kullanabildik. VoiceOver'dan biraz bahsedelim. İlk etapta VoiceOver tamamen bir ekran okuyucu. Telefonunuzdaki, cihazınızdaki parmak hareketlerinize göre bu İki parmak, bir parmak, iki parmak hareketlerinden dört parmağa kadar çıkıyor. Hatta bir sonraki derslerimizde deneyimleyeceğiz. VoiceOver'un bir eğitim çalışmasının yapıldığı bir alan var. Orada parmaklarınızı koyuyorsunuz. VoiceOver size seslendiriyor. İşte iki parmağınızı sağ çekiyorsunuz. İki parmak sağ çekildiğinde sayfa yukarı, sayfa yana değiştirirsiniz gibi böyle anlatıyor. Bunu da deneyimleyeceğiz birlikte size. Parmak hareketleriyle ürettiğimiz bir ekran okuyucu tamamen dokunmatik düzey zaten. iPhone'a hepimiz incelemişizdir muhakkak bir herhangi bir modelini dokunmatik ekranı kullanarak bizim kullanılmamızı sağlıyor. Aslında geçmişten bugüne en büyük avantajı cihazı aldığımızda kimseye yardım olmadan açabiliyor olmamız biraz burada bizi rahatlatıyor diyebilirim. Artık gerek geçen seneden itibaren Siri ile birlikte veya daha öncesinde de işte bu home tuşuna 3 defa basma hareketi dediğimiz tuş eriştirilerek kısa yoluyla yeni bir iPhone aldığımızda herhangi bir görüne ihtiyaç duymadan kendimiz kutudan iPhone'u çıkartıp açabiliyoruz. Bu durumlarda sıkıntı yaşamıyoruz diğer farklı platformlara nazaran. Diğer platformlarda da bu tabii ki bazı cihazlarda, bazı markalarda oluyor ama bir standardı yok. Bazılarında da olmuyor ama Apple ekosisteminde, iOS tarafında, hatta OS X tarafında bile bu böyle. Apple TV, Watch X tarafında da, Apple TV tarafında da böyle. Siz erişilebilirlik kısa yolundan hiç yardım almadan, cihazınızı sıfırdan aldığınızda elinize, kutusundan çıkardığınızda gören birisinden yardım almadan cihazı kendiniz çok rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Erişilebilirlik kısa yolunu kullanarak açıp kullanmaya, işte bilgilerinizi girmeye başlayabiliyorsunuz. Bu yüzden Apple ürünleri, Apple cihazları biraz daha tercih ediliyor. Gerek Türkiye'de gerekse de dünyada. Farklı Avrupa ülkelerinde veya zaten Amerika bu işin temeli. Amerika'da daha çok bu tip cihazlar bulunup işte insanlarda, görme engellerde bulunabiliyor. Evet, Apple ekosisteminden, Apple'dan da biraz bahsedelim. Arkadaşlar, iPhone kullanabilmeniz için bir tane Apple kimliğinizin olması gerekiyor. Buna Apple ID diyorlar, İngilizler. Apple kimliğiniz olması gerekiyor. Apple kimliği tıpkı bir mail adresi gibi. Hatta şöyle daha bir örnek vereyim. Siz bu odaya girdiğinizde, muhabbetçiyiz.biz'e girdiğinizde, diğer odanın adını karıştırdım. Muhabbetçiyiz.biz'e girdiğinizde sizin bilmiş olduğunuz bir kullanıcı adınız, yani adınız, soyadınız, bir de şifreniz var. Siz bu şifre ve kullanıcı adınızı programa işte girerek odaya ulaşabiliyorsunuz. İşte aynı şekilde mail adresiniz var. İşte bunları bu şekilde yapmanızı sağlayan bir kimliğiniz var. Şifreniz var. İşte Apple ID'de de böyle bir şey, böyle bir olay var. Siz Apple ID'yi size almanız gerekiyor ve iPhone'unuza indirdiğiniz uygulamalar, işte indirdiğiniz belgeler vesaireler bu Apple kimliği sayesinde oluyor. Yani bir iPhone'unuz varsa, ilk defa bir iPhone'unuza sahipseniz, bir iPhone almışsanız eğer, mutlaka iPhone kullanabilmek için, işte uygulama indirmeniz için WhatsApp vesaire gibi, Facebook gibi, TimTalk gibi, Skype gibi uygulamaları indirebilmeniz için mutlaka bir Apple kimliğine ihtiyacınız oluyor. Ve bir Apple kimliği edinmeniz gerekiyor. Bu Apple kimliğini edinme olayını cihazınız üzerinden yapabildiğiniz gibi erişilebilir bir şekilde. İsterseniz bir cihaz almadan da bilgisayarınıza iTunes programını kurarak, kodlayayım, İzmir, Trabzon, Urfa, Niğde, Edirne, Samsun, iTunes olarak geçiyor yazılımı. Bu programı indirerek isterseniz kendiniz daha öncesinde, hani ben iPhone'u aldığımda benim Apple kimliğim hazır olsun, ben iPhone'dan uğraşmayayım diyebilirsiniz. Böyle bir hakkınız olabilir. Ben mesela 2010 yılında, 2011 yılında öyle yapmıştım. İlk iPhone'u almadan önce kendi bilgisayardan Apple kimliğini almıştım, oluşturmuştum. Sonrasında iPhone'u aldığımda bilgilerime girip kullandım. İsterseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Bunları ben şu anda böyle anlatıyorum size, birlikte paylaşıyorum ama ilerleyen derslerimizde bunları zaten detaylı olarak da deneyeceğiz, detaylı olarak da göreceğiz. Ama bir Apple kimliği alma zaten çok zor bir olgu değil, çok zor bir olay değil. Standart bir mail adresi alır gibi veya standart bir Facebook hesabı alır gibi sizden bir mail adresi girmenizi istiyor. Akabinde bir şifre giriyorsunuz. Bu şifrede bir takım standartlar var. Şifreniz en az 8 karakterden oluşması gerekiyor. İçerisinde bir büyük harf ve bir rakam olması gerekiyor. Bu 8 harfin içerisinde veya 9 harf da olabilir. En az 8 harf olması gerekiyor şifrenizin. Ve demiş olduğum gibi bir büyük harf ve bir tane sayı içeren, birden de uzak kadar, sıfırda dahil olmak üzere bir sayı içermesi gerekiyor. Bu bahsetmiş olduğum kurala dikkat ettiğinizde zaten istemiş olduğunuz şifrenizi oluşturabiliyorsunuz ve sizden bir tane yedek e-posta adresi istiyor. Bununla ilgili yedek e-posta adresini, şifrenizi unuttuğunuzda vesaire olduğunda girmeniz gerekiyor. İşte eğer Apple'dan ilerleyen süreçlerde alışveriş yapacaksanız, vesaireleriniz olacaksa, bununla ilgili adresinizi, fatura gelmesi açısından veya kargolama gelmesi açısından, artık Apple Türkiye mağazaları da açıldı çünkü son yıllarda. Bu adresleri falan vesairelerinizi, telefon numaralarınızı falan doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Ve sizden son olarak da isteğe bağlı olmak üzere bir kredi kartı girmenizi istiyor. Çünkü örneğin işte bir program satın almanız gerekiyor. Ücretli bir program. Kart bilgilerinizin olması gerekiyor. Veya işte diyelim ki bir aksesuar satın alacaksınız Apple, bir kılıf alacaksınız, bir kulaklık alacaksınız veya bir şarj aleti veya bir powerbank vesaire alacaksınız. Bunları Apple Store'dan artık sipariş edebiliyorsunuz mobil uygulamasından. Çok erişilebilir bu uygulama. Buradan adresinizi vesairenizi girin. Daha önceden doğru tanıttıysanız Apple kimliğinize ve kart bilgilerinizi buradan alışveriş yapabiliyorsunuz, alışveriş sağlayabiliyorsunuz. Veya isterseniz kart bilgisi de girmeyebiliyorsunuz. Böyle bir opsiyonel olayı da var. Onun ufak bir handikapı var Apple kimliği oluştururken. Ondan da bahsedeceğim size. O şekilde yaptığınız takdirde zaten Apple kimliğinizi alıyorsunuz ve bundan sonra zaten aldığınız bütün aygıtlarda, bütün cihazlarda hepsinde Apple kimliğiniz size hizmet veriyor ve Apple kimliğinizi kullanabiliyorsunuz. Burada bir keselim. Bir sorusu olan var mı öğrenelim. Sonra yine devam edelim.
Mesela hocam önce Apple, sesim geliyor mu bu arada?
Geliyor.
Geliyor.
Öncelikle diyelim yani benim gerçi iPhone'um yok ama meraklıyımdır bu tip şeylere. Apple kimliği sırasında kredi kartını tanıtmadım. Ama sonradan tanıtmak istedim veya mecbur kaldım. Sonra geriye dönüp o kimliğin içine tekrar tanıtabiliyor muyuz?
Tabii tanıtabiliyoruz.
Bir de mesela iPhone cihazını sattım birine. Bu Apple kimliğini oradan sıfırlama şeyi vardır mutlaka da.
Evet, tabii abi çıkış yapabiliyorsun. Apple kimliğinden çıkış yapılıyor abi. Telefonu sıfırlıyorsun zaten. Onunla da ilerleyen zamanda değineceğiz ayrıntılı olarak yine. Orada cihazını sıfırlayıp vermen gerekiyor. Yoksa adam o Apple kimliğinden çıkamıyor. Ve Apple bunun için fatura istiyor falan. Böyle çok sıkıntılı oluyor. Apple bu konuda biraz hassas davranıyor. Eğer sen sattığın cihazdan çıkmamışsan o adam o cihazı kullanamıyor falan. Böyle bir sürü bir sıkıntılar oluyor o işin.
Ben şöyle bir soru sormak istiyorum. Öncelikle kursu düzenlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kimliğimizi diyelim ki unuttuk. Yani Apple kimliğimizi unuttuk, şifreyi unuttuk. Yapılacak işlem nedir yoksa eyvah mahvolduk mu diyeceğiz?
Şimdi açıkçası Apple kimliğinizi tamamen unuttuysanız, mail adresinize dahil olmak üzere komple unuttuysanız, kurtarma yöntemleriyle ilgili sanıyorum eyvah deme ihtimali çok yüksek olacak ama şifreyi unuttuysanız eğer Apple kimliği doldururken az önce de aktarmıştım ya tüm bilgileri doğru girerseniz, tüm bilgileri güncel girerseniz işte orada bir yedek e-posta adresi istiyor sizden. Yani ben şifreyi unutursam nereye göndereyim, nasıl yapayım diye. Onu doğru girerseniz zaten size oraya bir şifre gönderiyor.
Hocam ben iki telefonda da aynı Apple kimliğini kullanıyorum. Herhangi bir sakıncası olmaz herhalde, değil mi?
Yok, herhangi bir sakıncası olmaz.
Cihan ben de
Ama şöyle bir olay var, özür diliyorum. Şimdi iki telefonunuzda muhtemelen farklı hatlar vardır. Handoff özelliğini açarsanız bu devam etme özelliği var. Çünkü bir Apple kimliğini aynı anda birkaç cihazda kullanıp aramaları cevaplayabiliyorsunuz artık. Bu iOS 8'den itibaren böyle bir özellik geldi. Orada bir çakışma yaşayabilirsiniz belki. Onun dışında herhangi bir sıkıntı olmaz.
Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım ama hocam.
İyi akşamlar Cihan, ben Yılmaz Ersoy. Şimdi
İyi akşamlar.
basit bir şey soracağım. Öncelikle teşekkür ediyorum bu programa katıldığınız yani düzenlediğiniz ve siz deneyiminizden dolayı. Şimdi 4S kullanıyorum. Ben hani telefonun haritası var ya onu kullanıyorum navigon olarak. Şimdi burada bir sürü yerler girdi. Kimilerine gitti, kimilerine gitmedi. Kaldılar orada geçmişte favorilerde. Ben bunları bir türlü silemiyorum yani gereksiz yere silip atmak istiyorum oradan. Bunun bir yolu var mı? Veyahut da bu sorun çok mu erken oldu daha ileriki bu
Bu soru
aramlarda?
biraz erken oldu abi, evet. Bunu ben de denemem lazım, bilmiyorum.
Teşekkür ederim.
Yani
telefonu
önce navigasyon yapıp
belki
indirebilir misin yerlere?
ayarları belki sıfırlayarak düzeltebilirsin onu abi. Sadece ayarları silebilirsin bu sıfırlamanın içerisinde. Sadece ayarları silme özelliği var. Ona basarsan silebilirsin onu ama tabii birçok şeyin gidiyor onda. Sadece harita verileri gitmiyor.
Yani şimdi şey Yani haritanın bir sıfır ayarlarını bulamadım da. Navigasyon, evet navigasyon yaptım, navigasyonlar
Silebiliyorsun onları arkadaş.
Sizin yapamadım yani onu bilmiyorum.
Aynen mesajları siler gibi çok basit.
Selamünaleyküm. Hocam böyle soru cevap olursa
Denedim o yolları, denedim de
uzayacak bu
silemedim
iş.
istiyorum.
Devam edelim hocam bizden iyisi.
Ben diye biliyor musun?
Duyuyorum.
İstersen bence şey yapalım. Soruları sona bırakalım abi, istersen sen devam et.
Yoksa
Uza.
ben bu anlık konuyla ilgili soru sormasını istemiştim ama olay birazcık yine saptı yani.
Bence sonunda şey yapalım. Evet, Oğuz abiyi de almışız.
Yukarıda bir kurs öğrenciniz var. Onu alır mısınız abi?
Oğuz abi geldi galiba.
Ha, tamam. Geldi, tamam.
Geldi, geldi. Aldık.
Ben o zaman devam edeyim mi?
Evet abi, sen anlat. Biz de sükunetle dinleyelim abi.
Tamam.
İyi akşamlar arkadaşlar. Kolay gelsin.
İyi akşamlar Oğuz abi.
Hoş geldin abi. Teşekkür ederiz bu arada. Şimdi ne demiştik? Apple kimliğinden bahsetmiştik. Evet, Apple kimliğini oluşturdukumuzu varsayalım. Artık Apple kimliğimiz hazır ve cihazımıza alıp kurup devam edebiliyoruz. Burada ben şimdi Apple ekosistemini bırakıp artık biraz cihazlarımıza geçelim diyorum. Cihazlarımızı tanıyalım. Cihazlarımızın farkları nedir? Onlardan bahsedelim. Ve ondan sonra bir soru cevap yapıp dersimizi kapatalım. Daha sonraki haftalara devam edeceğiz. Bu Apple kimliği çünkü aslında çok uzun, üzerine konuşulması gereken detaylı bir konu. Böyle konuşarak da değil, bazı şeyleri tabii beraber de yapacağız. Beraber de oluşturacağız. Şimdi arkadaşlar, iPhone aslında tasarım açısından birbiriyle çok farklı olan cihazlar değil. Son zamanlarda baktığımızda iPhone 5 ailesi, 5S, 5C ve 5 ailesinin tasarımı aynıyken 6 ailesi, yani 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus ve son geçtiğimiz ayda o Eylül ayında da çıkan iPhone 7, 7 Plus tasarım olarak aslında 6 ile aynı tasarıma sahip. Burada farklı olarak 5'ler, 5 ailesi farklı ve 4 ailesi farklı. Onların farkları şöyle oluyor. Plus dediğimiz cihazlar 5.5 inç ekran büyüklüğüne sahip cihazlar. Daha biraz büyük cihazlar, hatta bunlar phablet diye geçiyor. Biraz daha büyük cihazlar için. Plus dediğimiz işte 6 Plus, 6S Plus ile 7 Plus'ı kapsıyor bunlar. Düz bahsettiğimiz 7, 6 ve 6S olan sürümler ise 4.7 inç olarak adlandırılan standart telefon olarak, yani phablet büyüklüğü olarak değil, daha küçük. Aralarında 0. birisi 5 oluyor. 4, yani 0.78 bile olan bir ölçüsü var ekranın. Daha küçük cihazlar bunlar. Ele daha küçük gelen, hatta aslında görme engelleri arasında daha yoğun olarak kullanılan cihazlar. Çünkü Plus dediğimiz cihaz çok büyük. Ekranı çok önemli olan, ekranı ön planda olan bir cihaz olduğu için zaten bizler çok ekran kullanmıyoruz. Yani sonuçta bizim için ses daha önemli ve ergonomisi daha önemli. Daha çok görme engellerin tercih ettiği ve küçük telefon kullanmayı seven kişilerin kullanmak istedikleri telefonlar. Bunun dışında da eski iPhone 4S, 4, 5, 5S ve 5C olarak adlandırdığımız cihazlar ise 4 inç olarak gelen tamamen küçük tasarımlı olan telefonlar. 5 ailesine baktığımızda 5C'nin bir de bu arada SE cihazı var. Onu unuttum. SE cihazı da iPhone 5 ailesine benziyor değerli arkadaşlar. Ama SE'nin donanımsal farklılıkları var. SE'nin donanımsal farklılıkları hemen hemen bazı konularda 6S serisiyle aynı donanımsal özellikleri taşıyor ama tabii ki farkları var. Yani bir 6S gibi değil. Ama 6S'in küçük kardeşi olarak adlandırabilirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. 5 ailesinde arkadaşlar 5C olarak adlandırılan telefon diğer telefonlardan tasarım olarak çok farklı. Apple'ın tüm telefonları alüminyum ve cam karışımı olan sert bir yapıya sahip biliyorsunuz. Ama 5C cihazı plastik bir cihaz. Yani böyle tabii plastikten bahsettiğim çok kötü plastik değil ama ağır bir kasası yok. Metal bir ağır bir kasası yok. Cam gibi bir kasası yok. Daha böyle plastik bir cihaz. Büyük bir ihtimalle zaten bir kere yapılan bir cihaz oldu bu. Daha sonrasında seri olarak çıkmadılar. muhtemelen biraz daha ucuz olarak adlandırılır ama çok da ucuz değildi hatırladığım kadarıyla ilk çıktığı zamanlarda. Bir tık daha ucuzdu galiba 5S'ten falan. O tarz bir cihaz. iPhone 5'ler, 5 serisi, 5'ler diye adlandırıyorum artık. Tek tek söylemiyorum, kafanızı şişirmek istemiyorum. iPhone 5 serisi, 4 serisi ve SE serisinin arkadaşlar tuş tasarımları birbiriyle aynı. Telefonu elinize aldığınızda, tuttuğunuzda telefonun üst kısmında, tepesinde bir kapatıp açma tuşu var. Üst tuş dediğimiz tuş. Telefonun sol tarafında, üstten sol telefonu elinize aldığınızda sol tarafında, sol kenarında en üstte yukarı aşağı çektiğimiz bir clips tuş var. Bu tuş telefonun sesini açıp kısıyor. Altında ise iki tane, birisi ses açma, birisi de ses kısmı olmak üzere bir ses tuşu bulunuyor. Ve ekranın altında da, yani ekranı yüz kısmına, ekrana dokunduğumuzu varsayarak söylüyorum. Ekranın altında da yuvarlak olarak adlandırılan, home tuşu olarak adlandırdığımız ana ekran tuşu olarak da geçiyor bu bazen bazı yazılarda, bazı konularda. Ana ekran tuşu dediğimiz bir tuş var. Home tuşu olarak nitelendirilen fiziksel bir tuştur bu. Bu arada tüm telefonlarda ana ekran tuşu ekranın altında bulunuyor. Yuvarlak bir şekilde. iPhone 7'de hariç. iPhone 4S'in ve 4'ün kulaklık girişi, 3.5'luk kulaklık girişi telefonun üst kısmında, sol tarafında bulunurken iPhone 5 ailesinde ve SE'de kulaklık girişi telefonunuzun sol alt kısmında bulunuyor. iPhone 6 ailesi ve 7 ailesinde, daha doğrusu iPhone 6 ve 6S'de, 6 ailesi olarak adlandırıyorum, kulaklık girişimiz sol altta bulunuyor. Ve akabinde 5 ailesinde bulunan 3 tuşu, kapatıp açma ve kilitlediğimiz tuş telefonun üst kısmında değil, sağ kenar kısmında, üstten doğru üst kısmında, yani üst kısma yakın diyebileceğimiz bir konumda bizleri karşılıyor. Bunun altında bütün telefonlarda bu geçerli SIM kart yuvası var arkadaşlar. Bu elle çıkmıyor. Siz telefonu aldığınızda kutu içerisinden bir iğne delikleri, SIM kart delikleri bir böyle bir açacak, böyle bir vazifesi gören küçük bir ucu böyle sivri bir metalik bir şey var. Bir ataş gibi bir obje var. O objeyi SIM kart deliğine böyle bastırıyorsunuz. Orada böyle bir küçük bir delik var. Zaten onu elinizde anlayabilirsiniz ama biraz küçük bir delik. Oraya o iğneyi sokup bastırdığınızda kapak tık diye böyle atıyor ve SIM kart çekmece gibi böyle düşünebilirsiniz. Çekmece çıkıyor. Siz o SIM kartınızı oraya o çekmeceyi yerleştirip tekrar o sürgünün içerisine koyup kapatıyorsunuz. Bastırıyorsunuz elinizde. Zaten tık diye böyle bir oturma sesi geliyor. Oturuyor ve kullanabiliyorsunuz. Yani SIM kart çıkartmak biraz zahmetli olabiliyor. Ama toplu iğneler dediğimiz bu dikişlikli iğneler ve ataşlarla da isterseniz o şeyi, o bölmeyi açabiliyorsunuz. Ama Apple size bunun içinde bir SIM kart iğnesi de diye o objeyi veriyor. Bütün kutularda bu var. Kutuları dikkatli açarsanız, bazen çünkü hızla böyle seri açtığım vardı o düşebiliyor yere, böyle çok küçük bir şey. Aklınıza bulunması açısından söylüyorum. Kutuyu dikkatli açarsanız zaten iğneyi görürsünüz. Böyle kılavuzların arasında tutturulan bir şey o. Böyle küçük bir kağıda tutturuluyor. Oradan onu görebilirsiniz aslında. Ama elinizde bu yoksa tabii ki, sonuçta belki bir ikinci el iPhone almışsınızdır veya başka bir olay olmuştur. Ataş'ta da vesairede de o toplu iğneyle de aslında o şeyi açabiliyorsunuz. Yani orayı açabiliyorsunuz. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Bu SIM kart iğnesi dediğim, SIM kartın konulan yeri aslında aşağı bütün telefonların hepsinde aynı. Cihazın sağ tarafında, kenarında, aşağıda olan kısımda hepsinde aynı. Evet, gelelim iPhone 7'nin. iPhone 7'yi farkındaysanız ilk baştaki karşılaştırmalarımda ayırdım. iPhone 7'de biraz daha farklılıklar var. Birincisi, iPhone 7'nin home tuşu arkadaşlar, fiziksel bir home tuşu yok. Home tuşu bir fiziksel değil. Herhangi bir tuş yok. Siz o ana alttaki bölgeye bastığınızda orada bir motor var, bir sensör var. O sensör sayesinde orası çalışıyor. Ama orada bir tuş yok. Yani bu bazen muhakkak internette okumuşsunuzdur veya kendinizin başına gelmiştir çevrenizdekilerin. Bu home tuşları bazen basıla basıla sürekli esneyebiliyor, bozulabiliyor. Ve Apple bu konuda çok ciddi şikayetler alıyor. Alıyordu ki artık iPhone 7'de ve 7 Plus ailesinde bu home tuşunu fiziksel olmaktan çıkarttı. Ve home tuşu artık sadece bir orada sanal bir bölüm var. Siz oraya parmağınızı bastığınızda cihaz titriyor. Ve siz onun bastırıldığını anlayıp işlem yapabiliyorsunuz. Hatta o baskıyı yükseltip azaltabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyonu da var. Bu şekilde bir buton yapmışlar. Ve iPhone 7'nin kulaklık girişi 3,5 milimetrelik jacklardan değil, bildiğimiz jacklardan değil, aynen iPhone'un şarj girişine takılan, altında bulunan şarj girişine takılan Lightning kablosu dediğimiz bir kablo var. Ucunu hepiniz biliyorsunuzdur. Kulaklığın şekli, kulaklığın giriş şekli aynen Lightning kablosu gibi. Oradan telefonunuza kulaklığı bağlayabiliyorsunuz. Ama kutu içerisinden bir adaptör çıkıyor. Bu dönüştürücü bir adaptör. Onun bir ucu Lightning, diğer ucu ise 3,5 metrelik jackları destekliyor. Eğer siz harici bir kulaklık kullanmak istiyorsanız, daha kaliteli, daha güzel bir kulaklığınız varsa Apple dışında, kendinizin aldığı bir kulaklık varsa, o adaptörü de kullanarak aslında iPhone 7 ve 7 Plus'ı kullanabiliyorsunuz. Buradaki tek handikap, cihaz şarj edilemiyor. Yani kulaklık kullanırken cihazı şarj edemiyorsunuz. Ya da şarj ediyorsanız eğer kulaklığı o anlık kullanamıyorsunuz. iPhone 7'nin diğer cihazlardan, diğer modellerden kulaklık anlamındaki handikapı bu. Tabii ki bu kişisel bir olay. Eğer çok sık Bluetooth kulaklığı kullanabiliyorsunuz, kullanan bir kişiyseniz mesela, ben çok sık Bluetooth kulaklığı kullanıyorum. Beni çok bağlamıyor. Kablo kulaklığı çok tercih etmiyorum çünkü hayatımda mümkün mertebe. Ama tabii ki bu tercih olan bir olay. Böyle bir olay var. Bunu da bilmenizi isterim. Çünkü yine sorulacaktır bize muhakkak kurs esnasında. Ya ben iPhone 7 mi alayım, 7 Plus mı alayım, 6 mı alayım, 5S mi alayım? Bunları böyle belirtelim ki en azından insanların kafasında birazcık böyle bazı şeyleri. Çünkü bazı ihtiyaçlar temeldir. Bazı ihtiyaçlar kişiye göre çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden bunları böyle aktarmayı ben uygun buldum ki en azından bu karşılaştırma rehberi gibi oldu birazcık. Muhakkak eksiklerimiz olmuştur. Böyle bir karşılaştırma rehberi yaptık ki en azından insanlara biraz daha böyle faydası olsun, biraz daha açıklayıcı bilgiler olsun. Tasarım olarak arkadaşlar bahsetmiş olduğumuz iPhone modelleri bu şekilde. Bir de şu var, iPhone 7'de ve 7 Plus'ta artık çift hoparlör bizleri karşılıyor. Diğer cihazların hepsinde 6 ve 5S ailesi, 5 ailesinde, 4 ailesinde, hatta İlk bizim hayatımıza voiceover'la gelen iPhone 3GS'de hoparlör cihazın alt kısmında bulunuyorken iPhone 7 ve 7 Plus'ta hoparlör hem cihazın alt kısmında hem de cihazın üst kısmında avizenin orada bulunuyor. Bu iPhone 7 6S'le tasarımı aynı olduğu için 6 ailesiyle bu alt kısımda hoparlöre benzeyen bir yer daha var. Çoğu kişi onu karıştırıyor. Orada iki hoparlörün orada olduğunu zannediyor. Hatta bunu ben birçok teknoloji formunda da okudum. Teknoloji formunda da izledim YouTube'da. Öyle değil. İki hoparlör yan yana değil. Birisi aşağıda, bunu tekrar tekrar söylüyorum size. Birisi aşağıda, birisi ise cihazın avizesinin kulağımıza dayadığımız yerde. Bu telefonu yatay tuttuğumuzda eğer bir video vesaire izliyorsak sesin tamamen bize, yüzümüze doğru gelmesini sağladığı için ikisi yan yana değil, karşılıklı gibi duruyor. Bilginiz olsun. Tasarım ile ilgili aslında benim söyleyeceklerim bu kadar. Hemen hemen aşağı yukarı sanıyorum yarım saati doldurduk, geçtik. Burada da ben bir sorunuz varsa alayım. Ondan sonrasında biraz daha birkaç konudan bahsedelim.
Şöyle yapalım Cihan. Şimdi voice, hani şöyle bir soru soralım. Telefonun üzerindeki hani fonksiyonlarıyla alakalı sorular soralım. Hani kullanım konularına şimdi geçmesek daha iyi olur.
Çünkü tabii kullanım hani konularına geçmeyelim. Aynen yani. İlk başta şu an bir iPhone aldığınızı düşünün. Çünkü burada çok kullanan arkadaşımız da var. Ben biliyorum. Mesela Yılmaz abi var, Hasan abi var, Bilgin abi var. Bunlar kullanıyor. Biraz daha böyle yüzeysel olsun ki sonrasında o haddelere geçelim.
Tabii tabii. O kullanmayanlar da var çünkü.
Evet. Şey, hatta bunlar karışık. Kullanmayanlar daha iyi soru sorabilir bize.
Ben bir soru sorabilir miyim?
Tabii.
Ben Sabit Doğan.
Evet abi.
Şimdi iPhone 7 almaya hazırlanan biriyim. Evvela teşekkür ederim. Anlatımınızdan sanki elimde iPhone varmış gibi ön hazırlığımı yapıyorum. bilgi kavramında alışmam kolay olacak. Affedersiniz. Şöyle bir şey demiştiniz. Şimdi iPhone 7'de kulaklık sorunu var gibi bir şey dediniz galiba. Yani yok. O zaman biz yani orayı şöyle anlamak istiyorum. Yani kablosuz kulaklıkla kullanabiliyor muyuz yani iPhone 7 için?
Yok abi
yani
şöyle
tam anlayamadım yani.
Tamam ben hem,
pardon. Hem dinlemek hem şarj etmek istiyorum örneğin. Bu mümkün olmayacak mı?
Heh, işte bu konuda sıkıntı oluyor. Şöyle problem oluyor. Şimdi iPhone 7'den itibarenki cihazların hepsinde bu 3.5 mm dediğimiz yani standart bizim bu bildiğimiz ince kulaklık çıkışı olan bir çıkış var. Bu telefonun altında oluyor demiştim az önce. Artık iPhone 7'de Apple kulaklık tasarımını değiştirdi. 3.5 mm'lik kulaklık jack'ını cihaz üzerinde bulundurmuyor. Cihazın kulaklık girişi Lightning kablosundan yani şarj edilen kablo benzeri bir kabloyla aynı uçla kulaklığı o şekilde kullanabiliyoruz. Yani kulaklığı telefona taktığımızda şarj yeri haliyle dolu olmuş oluyor. Yani orada bir kablo olmuş oluyor. Eğer sen telefonu şarj edeceksen o kabloyu çıkartıp standart iPhone'un kablosunu takman gerekiyor ki şarj olsun. Yani diğer cihazlarda iki tane jack girişi varken iPhone 7'de bir tane jack girişi var. Ama bu olgu sadece şarj olurken bizi sıkıntı yapıyor. Onun dışında o adaptör de kutunun içinden çıkıyor. İstersen sen 3.5'lik kabloyu da kulaklıkla da telefonunu kullanabiliyorsun. Yani. Sadece şarj ederken ya şarj ya dinlemek modu yapmış olman gerekiyor.
Yani ikisini bir arada yapamıyoruz anlamı
gerekiyor. Aynen öyle. Bu sadece iPhone 7 için geçerli.
Bu dezavantaj gibi değil mi? Hani güncellendikçe, güya model yükseldikçe daha bir rahatlama olması gerekirken niye böyle bir yol oldu acaba? Onu merak ettim.
Şimdi bu tabii ki dediğin gibi kişiden kişiye göre değişen bir olgu abi. Sonuçta 3.5'lik kulaklık girişleri belki bir süre sonra bütün telefonlarda olmayabilir. Çünkü bunu sanıyorum bir cihazda daha böyle bir şey var. HTC'deydi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir olgu daha ben okumuştum bir yerde. Öyle bir olay olduğunu biliyorum. Bu yani bu şahsi tabii ki olan bir şey. Benim bana kalırsa çok bir avantajı yok. Çünkü ben kulaklık, kablolu kulaklığı çok sık kullanmıyorum. Bluetooth kulaklık tercih ediyorum. Benim için aslında bu önemli değil ama tabii senin için bu çok önemli bir şey olabilir. Yani bu bahsettiğim işte bunlar hep kişisel özellikler, kişisel ihtiyaçlar.
Sırf bunun için 6S alabilirim ya. 6.
Ama hocam burada Bluetooth kulaklık kullanabiliriz şarj ederken.
Tabii. Yani o bir avantaj. Zaten o tamamen dediğim gibi yani bir ihtiyaç. Mesela ben iPhone'un kulaklığı da var bende. Mesela ben 6S kullanıcısıyım. Ben mesela Bluetooth kulaklık kullanıyorum. iPhone'un kulaklığını bir senedir iPhone 6S var bende. Kulaklığı ya bir kere ya iki defa kullanmışımdır. Mesela hiç kullanmıyorum. Yani benim için oradaki lightning girişi 3.5 mm'lik jack'ın olması ya da olmaması hiçbir şey ifade etmiyor.
Bluetooth kulaklığı nasıl bir şey yani? Kusura bakmayın cehalet.
Bu kablosuz bir kulaklık. Bluetooth üzerinden bağlanıyor. İsterseniz ikili olanları da var. Daha geniş bilgiyi internetten alabilirsiniz. Veya ben daha sonrasında kayıt olmadığında da size anlatabilirim bunu. Biraz deneyimleriz. Evet. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Tamam. Ama benim şahsi görüşüm cihazları alma konusunda tekrar söylüyorum. Geçen de söyledim. İyice karar verip, karşılaştırıp karar verin. Sadece bir kulaklık girişinden ötürü bir eski model cihaz almanızı açıkçası benim şahsi görüşüm doğru bulmaz. Ama tabii ki yine sizin kullanacağınız...
Yok seçenek söylediniz. Teşekkür ederim.
Ya zaten bu ayrı bir konu. Bununla da ilgili yine odada yine tartışırız. Konuşuruz yani. Başka sorusu olan var mı?
Cihan, ben de bu kablosuz kulaklıkla ilgili ailemize bir şey söylemek istiyorum. Mesela kablosuz kulaklığın olması yürürken, hareket halindeyken mesela bir telefon geldiği zaman kablolu kulaklıkla görüşme sağlayamıyoruz. Veya normal telefonu açıp da hem yürüyüp hem konuşmak çok zor oluyor. Bu Bluetooth kulaklığı kullandığımız zaman bir de tek taraflı kulaklık almışsanız eğer
evet ben de o şekilde
hiçbir şekilde zorlanmadan hem etraftaki sesleri takip edip hem istediğiniz yere gidip işte hem de görüşmenizi çok rahat sağlayabiliyorsunuz.
Aynen evet. Mesela yani ben de çift bastonla falan geziyorsanız tek başınıza evet, evet. Zaten mesela, çift kulaklık kullanmanız mümkün olmuyor.
Mesela kulaklık. Şu an benim aldığım kulaklık aslında çift taraflı bir kulaklık. Ama ben o jakı çıkardım. Normal standart bir kulaklık taktım. Sonuçta esas olan aparatın kendisi olduğu için yakama takıyorum. Kulaklığı da kulaklığın kablosunda bir defa boynumda dolandırıyorum. O şekilde çok rahat kullanıyorum.
Tabii o da var. Mesela benimki de kulaklık hiç kablosu olmayan bir kulaklık. Yani bunları evet. Böyle daha farklı bir platformda
o kendi üzerinden de açılıyor galiba.
Kurs kaydını kapattıktan sonra bu konuda da konuşuruz yani birkaç dakika sonra.
Evet evet.
Şimdi soru cevaplara çünkü.
Geçelim arkadaşların sorusu varsa alalım dediğin gibi Cihan.
Herhalde soru yok galiba. Ben biraz daha o zaman devam edeyim.
Evet.
Evet arkadaşlar. iPhone'larımızın tasarımlarından da bahsettik. Hatta birazcık bununla ilgili derine de daldık. Son olarak ben bu odaya dosya yükleme izniniz var mı?
Yok da şey yaparız. Disk kotası açarız.
Küçük böyle bir kota... Küçük bir kota açarsanız şunu diyeyim öncelikle bir ön başvuru olsun arkadaşlar. Birçok arkadaşımdan ben bu sıkıntıyı duyuyorum. Sadece görme engelliler için değil görenler de bu konuya bazen vakıf olamıyorlar. Rehberimizi biz telefonumuza nasıl atacağız? Rehberimizi nasıl işte oraya atacağız? Ve rehber hakikaten büyük bir sıkıntı, büyük bir problem. Aslında bunu telefonlar da yapabiliyor ama kendiniz de yapmak isteyebilirsiniz. Tabii ki bu sizin en doğal hakkınız. Birçok görme engelli arkadaşımın telefonu Nokia olduğu için iPhone'dan önce dokunmatik telefon kullanmadığını varsayıyorum. Nokia'dan rehber aktarma diye bir küçük bir TXT belgemiz var. Ben bu kurs odasından isterseniz bunu yükleyeyim. Burada kurs boyunca bulunsun. Belki arkadaşlarımıza, inancı arkadaşlarımıza veya atamayan arkadaşlarımıza lazım olur. Böyle bir kursun ilk meyvesi olsun en azından burada katılan arkadaşlarımıza.
Onu şu anda yükleyebilirsiniz
hocam. Onu birazdan yükleyeyim abi ben. Sesim şimdi konuşuyorum diye gitmesin. Onu birazdan yükleyeyim arkadaşlar. Elinizde bulunsun isterseniz. Lazım olabilir size. Rehberle ilgili çünkü sıkıntılar olabiliyor. Başka dokunmatik telefondan iPhone'a geçtiğiniz zaman çok sıkıntı olmuyor. Onu da biraz daha şey oluyor. Basitleştirebiliyor aslında. Ama sıfırdan dokunmatik bir telefona geçtiğiniz zaman Nokia'dan çünkü gömeleden çoğusu Nokia kullanıyor. Eskiden kullanıyordu daha doğrusu. Nokia'dan bir rehber mesela 500-600 tane 700 tane rehberiniz olabiliyor. Bunları tek tek yazmak tabii mümkün değil veya WhatsApp'tan dinlemek mümkün değil. Bir de iPhone'a Bluetooth'la dosya aktarımı falan olmuyor o şekilde. Nokia'dan alamıyorsunuz. İşte bunun bir pratik yolu var. Dosyayı tek bir parça haline getiriyorsunuz. Bunun tarifi yazıyor o tekstilin içerisinde. Ben onu buraya yüklüyorum. Abi neden de ricam olsun. Kurs sonuna kadar o dosyayı silmeyelim. Burada kalsın. Hatta sonrasında bunu belki kayıtları paylaşacağımızda oradaki web sayfasına da ekleriz.
Evet.
Bunun dışında arkadaşlar iPhone ile ilgili ilk etapta teorik olarak şu an benim aklıma farklı bir olay gelmiyor. Devam mı edelim? Bir iPhone almış gibi teorik olarak anlatmaya mı başlayalım yoksa bir dahaki hafta mı buna devam ederiz? Şu andan itibaren kaydı bitirip soru cevap mı alalım? Ne dersiniz? Sizin
sesim geliyor mu?
Geliyor.
Bence ne yap biliyor musun? Böyle sen bize bunları minik minik ver yoksa biz her şeyi isteriz. Sen ikinci hafta neler anlatacağımızdan kısaca bahset. Sonra bence kaydı bitirelim. Keyifle onu bekleyelim diye düşünüyorum.
Aynen.
Peki o zaman arkadaşlar şimdi bu haftalık kursumuz şimdilik bu kadar.
İkinci hafta neler anlatılacak bakalım.
Devam
diyelim senden.
Olacak. İkinci haftada arkadaşlar bir Apple kimliği almaktan bu hafta biraz bahsettik. Ama biraz daha detaya gireceğiz. Hatta belki de bir ilk etapta belki iTunes'dan bir Apple kimliği nasıl alınır olayını deneyebiliriz. Onun dışında telefonda Apple kimliğini almayı biraz daha detaylandırız. Geçen hafta az önce size şöyle söylemiştim. Aslında isterseniz kredi kartı bilgilerini girmeden de Apple kimliği alabilirsiniz demiştim. Bunu size aktaracağım. Bunu size deneyimleyeceğim. Ve bir iPhone'u eğer zamanımız kalırsa bir Apple kimliğini alacağız. iPhone'a gireceğiz ve iPhone açılacak ve biz o ana ekrana, işte mesajlar vesaireler yazan ekrana erişeceğiz ve ben bu teorik kısmını anlattıktan sonra size ana ekrandaki artık VoiceOver'u kullanma seslerini size duyurmaya başlayacağım ve bundan sonra ufak ufak devam edeceğiz. Tabii ki bu bahsetmiş olduğum konular teorik konular olduğu için arada mutlaka ben bugünkü yaptığım gibi keseceğim ve sizden soru sormanızı isteyeceğim. Çünkü teorikte soru sormak çok önemli. Teorik anlattığım için anlamayla ilgili sıkıntı olabilir. Ondan sonrasında artık 3. haftayla itibaren de yavaş yavaş birebir iPhone'u kullanarak iPhone'u tanımaya başlayacağız. Ben o zaman size şimdi teşekkür ediyorum geldiğiniz için, bu haftalık için. Haftaya buluşmak üzere diyorum. Kaydı isterseniz durduralım. Biraz kendi aramızda konuşalım.